Ayrım 7 Muhteşem Hata Frederick Forsyth Sayfa 83 İmparator Bayan Murgatroyd hem bir şey daha var dedi. Takside onun yanı başında oturmakta olan kocası içini çektiğini belli etmemeye çalıştı. Bayan Murgatroyd'a göre her zaman bir şey daha vardı zaten. İşler ne kadar yolunda giderse gitsin, Edna Murgatroyd hayatından hep yakınır hoşnutsuzluk içinde yaşardı. Yani durup dinlenmeden dırdır ederdi. Arabanın ön koltuğunda merkez büronun genç elemanlarından Higgins sessiz oturuyordu. Yılın en başarılı elemanı seçildiği için bir haftalık tatil kazanmış bulunmaktaydı. Kambiyo servisinde çalışmakta olan bu genci daha 12 saat önce Heathrow Havaalanı'nda tanımışlardı. Genç adamın tatil konusundaki hevesi Bayan Murgatroyd'ın yaydım ateşi karşısında yavaş yavaş külleniyor gibiydi. Az önce otele gitmek için kendi taksisini seçtiler diye neşeyle gülen taksi şoförü bile arkadaki bayan yolcunun ruhsal durumundan etkilenmiş gibiydi. O da sessizdi artık. Ana dili gerçi Kreol Fransızcasıydı ama İngilizceyi çok iyi anlıyordu. Ne de olsa Mauritius 150 yıl boyunca İngiliz sömürgesi olarak yaşamış bir adaydı. Edna Murgatroyd durmaksızın konuşuyordu. Dinmek bilmeyen bir çeşme gibi bir kendini acıyor bir öfke saçıyordu. Murgatroyd pencereden gerilerde kalan Plaisance havaalanına doğru baktı. Sonra gözlerini Mahaburg yoluna çevirdi. Mahaburg adanın eski Fransız başkentiydi. 1810 yılında adayı İngilizlere karşı savunurken oradaki eski kaleleri ve hisarları kullanmışlardı. Murgatroyd pencereden bakarken gördüklerine hayranlık duyuyordu. Hayatının ilk gerçek serüveni olan bu bir haftalık tropik ada tatilinin tadını çıkarmakta kararlıydı. Yola çıkmadan önce Mauritius adası ile ilgili iki rehber kitabını okumuş, haritayı da iyice incelemişti. Şeker kamışı arazisine girerken önce bir köyden geçtiler. Yol kenarındaki kulübelerde Kızılderililer, Çinliler, Zenciler, yerli kreollerin arasına karışmıştı. Yan yana yaşayıp gidiyorlardı hep birlikte. Hindu ve Budist tapınakları Katolik kiliselerinden birkaç metre ilerideydi. Okuduğu kitaplardan öğrendiğine göre Mauritius'ta 6'yı aşkın değişik ırktan insan etnik grupları oluşturuyordu. 4'te büyük din vardı. Oysa Murgatroyd daha önce ömründe böyle bir şey görmemişti. Hele barış içinde bir arada yaşadıklarını hiç. Yanı başlarından başka köyler de geriye doğru kaydı. Zengin köyler değildi bunlar, düzenli hiç değildi. Ama yine de köylüler gülümsüyor, el sallıyordu. Murgatroyd da onlara el salladı. Yollarının üzerinden 4 sıska tavuk kaçıştı. Ölümden kıl payı kurtuldular. Murgatroyd geriye dönüp baktığında onları tekrar yolun üzerinde gördü. Tozların arasında ne bulup da nasıl karın doyuruyorlardı acaba? Araba bir köşeyi dönerken yavaşladı. Küçük bir erkek çocuğu oradaki kulübeden çıktı, kaldırım kenarında durdu, eteğinin uçlarını tutup beline kadar kaldırdı. İçi çırılçıplaktı. Taksi geçerken o durduğu yerden yolun üzerine işemeye başladı. Bir eliyle eteğini tutuyor, diğerleriyle el sallıyordu. Bayan Murgatroyd homurdanarak iğrenç dedi. Öne eğilip şoförün omzuna dokundu. Neden tuvalete gitmiyor diye sordu. Şoför başını arkaya atıp güldü, sonra cevap vermek için başını çevirdi. Araba bundan sonraki iki köşeyi uzaktan kumandayı da döndü. Pas de tuvalet madame dedi adam.
Ne diyor?
Higgins galiba tuvalet yol oluyor diye açıkladı. Bayan Murgatroyd tısladı. Higgins birden, hey denize bakın dedi. Sağ taraflarında tepelerin arasından sabah güneşinde parlayan dümdüz bir mavilik içinde Hint Okyanusu görünüyordu. Kıyıdan yarım mil kadar ileride beyaz bir çizgi halinde kayalar belli olmaktaydı. Bu kayalar Mauritius'u vahşi sulardan korurdu. O şeridin iç kısmı bir göle benziyordu. Suları çok durgun, rengi açık yeşildi. O kadar duruydu ki 20 metre derindeki mercan kayaları bile net şekilde görülebiliyordu. Derken taksi bir kere daha şeker kamışı tarlaları arasına daldı. 50 dakika kadar sonra Trudeau Dus adlı balıkçı köyünden geçtiler. Şoför eliyle ileride bir yeri işaret etti. Otel dedi, 10 dakika. Bayan Murgatroyd Tanrı'ya şükür diye patladı. Bu sarsıntılı yolculuğa daha fazla dayanamazdım. Bakımlı çayırlar ve palmiye ağaçları arasındaki otel yoluna saptılar. Higgins sırıtarak arkaya döndü. Ponders End'den epey uzaktayız dedi. Murgatroyd ona gülümsedi. Gerçekten öyle diye karşılık verdi. Hoş Bankanın şube müdürlüğünü yaptı. Ponders End'de Londra'nın o küçük bandiyosuna nankörlük edecek değildi. Orada 6 ay kadar önce bir hafif sanayi fabrikası açılmıştı. Murgatroyd da bir anlık ilham üzerine fabrikanın yetkilileriyle görüşmüş, bordro soygunları riskini azaltmak için haftalık ücretleri de yöneticilerin maaşları gibi çekle ödemelerini önermişti. Adamlar razı olunca kendi de şaşırmıştı doğrusu. Bir anda şubede birkaç yüz yeni hesap açıldı. Merkezin dikkatini çeken de bu oldu. Merkezde biri genç kadrolarla taşra kadroları için özendirici ödüller önermiş bulunuyordu. Yeni programın ilk uygulandığı yılda ödülü Murgatroyd kazandı. Banka hesabından Mauritius adasında bir haftalık tatil. Taksi sonunda Hotel Saint Gerard'ın koca kapısı önünde durdu. Görevliler bagajları almak üzere koştular. Bayan Murgatroyd arabadan hemen indi. Ömründe Thames nehrinin doğusuna bile ancak iki kere geçmiş olduğu halde sanki köle gütmeye alışkınmış gibi otel müstahdimine emirler yağdırmaya başladı. Bavul taşıyanların ardından üçü birlikte kapıdan havadar ve serin hole girdiler. Bayan Murgatroyd sırtında çiçekli elbisesiyle en öndeydi. Elbise yolculuk boyunca epey buruşmuştu. Higgins bej rengi çılgın bir tropik takım giymişti. Murgatroyd ise her zamanki ciddi gri elbiseleriyle gelmişti. Resepsiyon masası sol taraftaydı. Hintli memur onları gülümseyerek karşıladı. Higgins liderliği ele aldı. Bay ve bayan Murgatroyd dedi. Ben de Bay Higgins'im. Görevli rezervasyon listesine baktı. Evet efendim dedi. Murgatroyd çevresine bakınıyordu. Giriş holü bu yörenin koyu renk taşlarından yapılmış olup oldukça loştu. Yukarılarda tavanı taşıyan koyu renk tahta kirişler görünüyordu. İlerisinde sütunlar vardı. Bunların arasından dışarının rüzgarı girebiliyordu içeriye. Ta karşıda tropik güneşin pırıltısı göz almaktaydı. Yüzme havuzlarından kahkahalar, su sesleri geliyordu. Holün orta kısmında sol tarafta yukarı çıkan merdivenler vardı. Herhalde ikinci kattaki odalara çıkılıyordu buradan. Giriş katından ayrılan bir kapı da bu kattaki yatak odalarına ve suitlere gidiyordu. Resepsiyonun arkasındaki kapıdan sarı saçlı, sert gömlek, pastel pantolon giymiş genç bir İngiliz çıka geldi. Günaydın dedi gülümseyerek. Adım Paul Jones, genel müdürüm. Higgins dedi Higgins. Bunlar da Bay ve Bayan Murgatroyd. Jones hoş geldiniz hele hemen. Şimdi odalarınıza bir bakalım. Holün ilerisinden sıska bir tip onlara doğru geliyordu. İncecik dizleri şortunun altından çıkıyor, üste bıraktığı çiçekli gömleği yürürken bacaklarına sarılıyordu. Ayakları çıplaktı ama yüzünde tatlı bir gülümseme vardı. Bir teneke kutu içindeki içkisini elinde tutuyordu. Murgatroyd da birkaç metre kala durdu, başını eğip ona baktı. ''Merhaba yeni gelenler'' dedi. Aksanından Avustralyalı olduğu hemen belli oluyordu. Murgatroyd biraz şaşalamıştı. Evet dedi. Avustralyalı bir hoş geldiniz demin. Adınız ne diye sordu. Murgatroyd dedi banka müdürü. Roger Murgatroyd. Adam başını salladı. Bu bilgiyi sindirmeye çalıştı. Neredensiniz? Murgatroyd adamın ne dediğini pek anlayamadı. Ağzında geveliyordu. Midland'dan dedi. Avustralya içki kutusunu kafasına dikip bitirdi. Geğirdi. Bakayım diye sordu. O Higgins dedi Murgatroyd, merkez bürodan. Adam mutlu mutlu gülümsedi, bakışlarını eleştirebilmek için gözlerini birkaç kere kırpıştırdı. Hoşlandım dedi, Midland'den Murgatroyd ve merkez bürodan Higgins. Bu arada Paul Jones da Avustralyalıyı fark etmişti. Resepsiyon masasının arkasından çıkıp onu dirseğinden tuttu, çevirip holün ilerisine doğru yürüttü. ''Evet Bay Foster, şimdi siz artık bana dönerseniz biz de yeni konuklarımızı yerleştirip rahat ettirmeye bakalım.'' Foster adamın kendisini yumuşak ama kesin bir hareketle holün ilerisine yürütmesine izin verdi. Köşeyi dönerken resepsiyona doğru el salladı. ''Aferin Murgatroyd!'' diye seslendi. Paul Jones onların yanına döndü. Bayan Murgatroyd buz gibi bir ayıplama tonuyla ''Bu adam sarhoştu!'' dedi. Murgatroyd ''Adam tatilde canım!'' diye karşılık verdi. ''Bu özür değil!'' dedi Bayan Murgatroyd. ''Kim o adam?'' Paul Jones Henry Foster diye açıkladı. ''Perth'den geliyor.'' Bayan Murgatroyd bu sefer ''Aksanı pek İskoçyalıya benzemiyor!'' dedi. ''Avustralya'daki Perth efendim'' dedi Jones. ''Şimdi izninizle sizlere odalarınızı göstereyim.'' Murgatroyd birinci kattaki çift yataklı odanın balkonuna sevinçle baktı. Tam altında yeşil çimenler ilerideki bembeyaz kumlara doğru uzanıyordu. Kumsalın başlangıcında palmiyeler sıralanmıştı. Rüzgar dallarını salladıkça gölgeleri kayarak yer değiştiriyordu. Bir düzine kadar hasır gölgelik daha güvenli bir gölge sağlamaktaydı. Denizden göl gibi ayrılmış kısımdaki sıcak sular kumun kalkıp karıştığı bölümlerde süt rengindeydi. Kumsala ufacık dalgalar vurup duruyordu, okşar gibi. Daha ilerleri yarı saydam yeşil, öteleri ise maviydi. 500 metre kadar ileride krem rengi kayalar da belli olmaktaydı. Saman sarısı saçları, maun rengi yanmış cildi olan bir genç 100 metre kadar ileride windsurf yapıyordu. Küçük surfün üzerinde dengeli bir poz almış, ufacık yelkeniyle rüzgarı yakalamış, suyun yüzünde çabasız bir hızla kaymaktaydı. İki küçük esmer çocuk sığ yerde birbirini ıslatıyor, bağırıyorlardı. İkisi de siyah saçlı, kara gözlüydü. Orta yaşlı koca göbekli bir Avrupalı ayağında koca paletlerde suları damlatarak denizden çıktı. Yüzünden maskesini ve şnorkelini çekip çıkardı. Güney Afrika aksanıyla "Tamram!" diye bağırdı gölgede oturan bir kadına. "Şurada öyle çok balık var ki insan inanamıyor." Murgatroyd'un sağ tarafında ana binaya doğru bir grup kadın ve erkek pareolara sarılmış, havuz başındaki bara bir içki içmeye gidiyorlardı. ''Haydi gidip yüzelim.'' dedi Murgatroyd. ''Karısı bavulları açıp yerleştirirken bana yardım edersen oraya daha çabuk ulaşırız.'' diye karşılık verdi. ''Onu sonraya bırakalım. Öğle yemeğine kadar tek ihtiyacımız mayolarla havlular.''
''Kesinlikle olmaz.'' dedi Bayan Murgatroyd. ''Yemeğe yerliler gibi inmene izin veremem. İşte şortunla gömleğin.''
İki gün içinde Murgatroyd tropik tatili temposuna girmeyi başardı. Daha doğrusu kendisine izin verildiği kadar başardı. Erken kalkıyordu çünkü zaten her zaman erken kalkardı. Ama perdeleri açıp gri renkli havayı, yağmur damlalarını göreceği yerde balkonda oturup güneşin Hint Okyanusu'ndan ya da kayaların ilerisinden yükselişini seyrediyordu. Karanlık sakin sular birden pırıl pırıl aydınlanıyordu o zaman. Cam kırıkları gibi parlıyordu suyun yüze yer yer. Saat 7 olunca sabah denize giriyor, Edna Murgatroyd'u başında bir güdüleriyle yatakta oturuyor bırakıyordu. Kahvaltı servisinin yavaşlığından yakınıp duruyor der sabah karısı. Aslında servis oldukça hızlıydı. Ilık sularda Murgatroyd bir saat kadar vakit geçiriyordu. Bir seferinde 200 metre yüzmüş, bu cesaretine kendi de şaşmıştı. Pek iyi bir yüzücü sayılmazdı ama ilerletiyordu giderek. Bereket versin karısı bu ataklığını fark etmemişti. Bu sakin suların köpek balıklarıyla, barracudalarla dolu olduğuna inanıyordu. Bu canavarların kayaları aşıp içeriye gelemeyeceğine, sığ suların havuz kadar güvenli olduğuna kimseler inandıramazdı onu. Murgatroyd kahvaltısını havuzun başındaki terasta etmeye başladı. Diğer tatilci turistlere katılıyor, kavununu, bisküvilerini, cornflakeslerini seçiyor, jambonlu yumurtada bulunmasına rağmen ona hiç yüz vermiyordu. O saatte erkeklerin çoğu genellikle mayo ve desenli gömlekle, kadınlar da bikinileri üzerine pamuklu giysilerle geliyorlardı. Murgatroyd dizine kadar gelen şortundan ve tenis gömleğinden bir türlü vazgeçmiyordu. Karısı saat 10'a doğru onunla kendi balkonlarının tam altında buluşuyor, gün boyu sürecek meşrubat siparişlerine, güneş yağı sürme taleplerine başlıyordu. Oysa güneşe hemen hemen hiç göstermezdi kendini. Ara sıra pembe vücuduna barın çevresini saran havuzun sularına bırakırdı. Akşamdan sardığı saçları bozulmasın diye başında bir yüzme bonesi olurdu öyle zamanlarda. Ağır ağır birkaç metre yüzer sonra hemen sudan çıkardı. Higgins tek başına olduğu için kısa zamanda başka bir gruba katılmıştı. Çok daha genç İngilizlerden oluşuyordu bu grup. Onu pek seyrek görür oldular. Kendini çapkın bir genç olarak değerlendiriyordu. Otel butiğinden geniş kenarlı bir hasır şapka almıştı. Bir zamanlar Hemingway'in böyle şapka giymiş bir resmini görmüştü çünkü. O da günlerini mayo ve desenli gömlekle geçiriyordu. Akşam yemeğine ötekiler gibi pastel pantolonla safari gömlekle iniyordu. Yemekten sonra ya gazinoya ya da diskoya gitmeyi adet edinmişti. Murgatroyd oraların nasıl yerler olduğunu pek merak ediyordu. Harry Foster ne yazık ki kendine özgü mizah anlayışını kendine saklamayı başaramamıştı. Güney Afrikalılara, Avustralyalılara ve İngilizlere Midland'dan gelen Murgatroyd'u pek iyi tanıtmış bulunuyordu. Higgins merkez bürodan etiketini kolay kaybetmiş çünkü diğerlerinin arasına karışmayı bilmişti. Murgatroyd bu durumda ister istemez pek popüler bir kimse oldu. Uzun şortuyla kahvaltı terasında ilerlerken sağdan soldan gülümsemeler yağıyor, herkes ona ''Günaydın Murgatroyd'' diye el sallıyordu. Zaman zaman da kendine bu ünü kazandıran adamla da karşılaşıyordu tabii. Harry Foster bazen onun yanından görmeden geçiyor, kendi bulutları üzerinde uçuyor, sağ eli bir kutu içkiyi attığı anda bir yenisini kapıyordu. Bazen de sevimli Avustralyalı tatlı tatlı sırıtıyor, boş elini havaya kaldırıyor, ''Aferin Murgatroyd'' diye sesleniyordu. Üçüncü sabah Murgatroyd kahvaltı sonrası banyosunu bitirip denizden çıktı, bir güneş şemsiyesinin altına uzanıp sırtını direğe dayadı, kendini bir gözden geçirdi. Güneş iyice yükselmeye başlamıştı, gözleri vücuduna döndü. Tüm özenlerine ve karısının uyarılarına rağmen derisi istakoz renginin pek canlı bir tonuna dönüşmeye başlamıştı. Kısa zamanda sağlıklı biçimde yanabilenlere pek gıpta ediyordu. İşin sırrını biliyordu aslında. Bir kere yanınca o yanığı korumak gerekiyordu. Tatiller arasında yeni baştan mermer gibi beyazlaşmak olmazdı. Bognar'da amma da beceririm bunu ya diye düşündü. Son üç tatiller arasındaki tek fark yağmur miktarındaki fark olmuştu. Uzun şort mayosunun altından bacakları çıkıyordu, incecik kıllı. Uzamış dikenler gibi. Bunların üzerinde yuvarlak bir göbek, kasları sarkık bir göğüs vardı. Yıllar yılı masa başında oturmaktan kalçası genişlemişti, saçları da seyreliyordu artık. Ama dişlerinin hepsi kendi dişleriydi. Gözlüğünü de yalnız okumak için takardı. Zaten iş raporlarından ve banka hesaplarından başka bir şey okuduğu da yoktu. Suların ötesinden bir motor sesi duyuldu. Başını kaldırıp baktığında bir hız motorunun geçtiğini gördü. Ardında bir ip vardı. İpin gerisinde de suyun üzerinde bir kafa görünmekteydi. Motor hızlanırken ip birden gerildi. Suların içinden yanık ciltli kayakçı yükseldi. Oteldeki genç müşterilerden biriydi. Tek kayakla kayıyordu. Bir ayağını ötekinin önüne basmıştı. Hızlanırken ardından köpükler saçılmaya başladı. Motordaki direksiyonu çevirince kayakçı kocaman bir daire çizdi. Murgatroyd'un önündeki kumlara neredeyse değecek gibi oldu. Kaslarını germiş, bacaklarını suların vuruşuna karşı kasmış, sanki tahtadan yontulmuştu. Uzaklaşırken zafer dolu kahkahası kıyıda yankılandı. Murgatroyd bakarken o gence imrendiğini hissetti. 50 yaşındaydı. Kabul, kısa boylu tombul, formsuzdu. Yazları öğleden sonra tenis oynamasına rağmen pazara 4 gün kalmıştı. Yine uçağa binecek, buralardan uzaklaşacak, bir daha da dönmeyecekti. Belki 10 yıl Ponders End'de kalacak, sonra emekli olacak, büyük bir olasılıkla Bognor'a yerleşecekti. Çevresine bakındı, genç bir kızın sol taraftaki kumlar üzerinde yaklaşmakta olduğunu gördü. Terbiye kuralları ona bakmamasını emrediyordu ama elinden gelmiyordu bakmamak. Yalın ayak, adalı yerlere özgü zarif adımlarla dimdik yürümekteydi. cildi güneş yağlarının yardımı olmaksızın altın gibi yanmıştı. Beyaz pamuklu bir pareoya sarılmıştı. Üzerinde kırmızı desenler vardı. Sol kolunun altından düğümlemişti onu. Boyu kalçasının biraz aşağısına kadar geliyordu. Murgatroyd herhalde içine de bir şey giymiştir diye düşündü. O sıra esen rüzgar bir an için genç, dik göğüsleri, ince beli gözler önüne serdi. Sonra rüzgar dindi, kumaş tekrar kapandı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 95.